Yapay zeka dünyasında her gün ama her gün yeni bir şey oluyor ve o his yine kapıda. Hani bilirsin, geride kalıyorum hissi.
Kesinlikle takip etmek imkansız gibi.
Bugün bu baş döndürücü hıza bambaşka bir yerden bakacağız. Yani Silikon Vadisi'nden değil, Türkiye'den. Senin için incelediğimiz kaynaklar teknoloji stratejisti Ertuğrul Akben ve ekibinin 2025'teki Ar-Ge çalışmalarını anlatıyor.
Evet, bu hani o dev bütçeli şirketlerin gölgesinde daha küçük, daha çevik bir ekibin neler yapabildiğini gösteren bir hikaye.
Sadece ayakta kalmakta değil, bazen yarışı nasıl önde bitirdiklerini görüyoruz ve bence içinde hepimiz için çok önemli dersler var.
Bugünkü görevimiz de tam olarak bu aslında. Büyük veri merkezleri olmadan Türkiye'de geliştirilen Neurocausal RAG, DSGMV2 ve Jarvis gibi projelerin ardındaki zekayı, o potansiyeli ortaya çıkarmak.
Çünkü bu projeler yapay zekanın sadece sohbet etmekten ibaret olmadığını kanıtlıyor.
Aynen öyle. Bu analizde sadece bu ekibin çalışmalarını değil, 2025'teki küresel yapay zeka yarışını, KOBİ'lerin bu yarışta nerede durduğunu ve hatta evet kapıdaki kuantum tehdidini bile konuşacağız.
Bütünlüklü bir resim yani.
Tamamen. Teknoloji gündeminin nabzını tutan bir resim.
O zaman istersen kaynaklardaki o çok güzel bir anekdotla başlayalım. Bence bütün hikayeyi özetliyor.
Evet, o kahve molası hikayesi mi?
Aynen o.
Ekip tam bir Türk kahvesi molası vermek üzereyken telefon çalıyor. Gelen haber şu. Nvidia, üzerinde aylardır çalıştıkları modele çok ama çok benzeyen yeni bir model duyurmuş.
İnanılmaz bir tesadüf.
Artık o kadar alışmışlar ki bu duruma, kendi aralarında bakalım bu projemizi kim alacak diye espri yapıyorlarmış.
Bu görünmez bir yarışta olduklarını çok net gösteriyor.
Kesinlikle. Ve bu yarış dün başlamamış. Kaynaklarda 2023'e flashback diye bir bölüm var, orası çok ilginç. Ekip, daha ChatGPT yeni yeni popüler olmaya başladığı 2023'te otomatik blok yazan botları, WhatsApp üzerinden çalışan yapay zeka asistanlarını çoktan kurmuş kullanıyorlarmış bile.
Yani daha ortada böyle bir pazar yokken.
Aynen. O dönemde çoğu insanın ya bunu kim kullanır ki diye baktığı bir şeyi onlar çoktan hayata geçirmiş. Zaten kendileri de diyor biz partiye hep erken geldik diye.
Peki bu kadar erken gelmenin bir bedeli olmuştur herhalde. Kaynaklar ne diyor o konuda?
Olmaz mı? Çok çarpıcı zorluklar var. Bir kere müşteriye önce yapay zekanın ne olduğunu, neden gerektiğini anlatmak zorunda kalmışlar.
Sıfırdan bir eğitim yani.
Tabii. Hazır bir altyapı olmadığı için her şeyi kendileri yazmışlar. Kaynaklardaki müşteri hikayesi de durumu özetliyor zaten.
Evet, o çok iyi. 2023'te yapay zeka ile otomasyon yapalım dediklerinde aldıkları cevap
İnsanlar robot istemiyor.
Nitekim.
Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. O erken ve zorlu başlangıç onlara paha biçilmez bir şey kazandırmış, deneyim.
Hataları erken yapma lüksü.
Aynen öyle.
2025'te pek çok şirket bu alana sıfırdan girerken onların arkasında neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair yılların birikimi var. Bu yüzden birazdan konuşacağımız o projeler aslında bir gecede ortaya çıkmış şeyler değil.
Uzun ve sancılı bir yolculuğun meyveleri diyebiliriz.
Tam olarak bu. Bu birikim onların en büyük sermayesi.
O zaman o meyvelere bakalım.
Kaynaklarda öne çıkan ilk proje Neurocausal RAG. Şimdi bu RAG dediğimiz şey en basit haliyle yapay zekanın kendi bilgisi dışındaki belgelerden bilgi çekip sana cevap üretme tekniği.
Doğru.
Ama klasik sistemler bunu bir kütüphaneci gibi yapıyor. Anahtar kelime arayarak. Yani sen stres diye aratırsan içinde stres geçen belgeleri bulup önüne koyuyor.
İşte Neurocausal RAG'ın farkı tam da burada ortaya çıkıyor. O bir kütüphaneci gibi değil, bir dedektif gibi çalışıyor.
Dedektif gibi mi? Nasıl yani?
Şöyle, kelimelere değil, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisine, yani nedenselliğe odaklanıyor. Sen stres diye arattığında o sadece stres kelimesini aramıyor. Stresin yol açtığı şeyleri, mesela kortizol seviyesinin artması, uyku bozukluğu veya iş kazası riskinin yükselmesi gibi kavramları içeren belgeleri de bulup getiriyor.
Anladım, çünkü stresin bu sonuçlara neden olduğunu anlıyor.
Kesinlikle.
Kaynaklardaki çimento fabrikası örneği de harikaydı bu konuda. Kullanıcı küresel ısınmanın endüstriyel kaynakları gibi bir şey aratıyor. Sistem içinde bu kelimeler geçmeyen çimento üretimi belgesini buluyor.
Neden? Çünkü o nedensel zinciri kurabiliyor. Çimento üretiminin CO2 salımına yol açtığını, onun da küresel ısınmaya neden olduğunu biliyor. Bu gerçekten devrimsel bir adım.
İşin en ilginç kısmı ise zamanlaması.
Evet, orası inanılmaz. Haziran 2025'te Illinois Üniversitesi bu konuda CCRAG adıyla çığır açan bir akademik makale yayınlıyor ve bütün yapay zeka dünyası heyecanlanıyor.
Ama bu ekip kendi geliştirdikleri neurocausal rug'ı.
Nisan 2025'te yani akademiden tam 2 ay önce çoktan bir müşterisi için kullanıma almış.
Bu teoriyi beklemek yerine pratik ihtiyaçlardan yola çıkmanın gücünü gösteriyor.
Aynen öyle.
Peki bu durum akademik titizlikten veya hakem denetiminden geçmemenin bir riski olabileceği anlamına da gelmez mi? Yani hızlı olmak her zaman daha iyi olmak mıdır?
Çok yerinde bir soru. Bu teknoloji dünyasındaki klasik bir ikilem. Hız mı, mükemmellik mi? Akademik süreçler bir buluşun sağlamasını yapmak için elzemdir. Ama aylar, hatta yıllar sürebilir.
Doğru.
Bu ekip ise ticari bir sorunu çözmeye odaklanmış. Onların hakem denetimi, sistemin gerçek dünyada bir müşterinin problemini çözüp çözemediği. Eğer sistem yanlış nedensel bağlar kuruyorsa, müşteri bunu hemen fark eder.
Yani onlarınki pazar tarafından doğrulanmış bir model.
Tam olarak. Biri maraton koşuyor, diğeri sprint atıyor. İkisi de kendi kulvarında değerli.
Anladım. Kaynaklarda dikkatimi çeken bir diğer nokta da bu DSGMV2 projesi. Herkes daha büyük, daha pahalı, milyarlarca parametreli modeller yapmaya çalışırken onlar tam tersi bir yola girmiş. Bu resmen akıntıya karşı kürek çekmek gibi. Neden?
Çünkü yapay zekanın geleceğindeki en büyük sorunun zeka değil, verimlilik olacağını görmüşler. Google'ın Transformer mimarisi harika ama inanılmaz bir işlem gücü ve enerji tüketiyor.
Bu da yapay zekayı sadece dev bütçeli şirketlerin oyuncağı haline getiriyor.
İşte tam da bu. Ekip, biz bu gücü nasıl daha erişilebilir kılarız sorusunu sormuş. DSGMV2 bu soruya verilmiş bir cevap. Standart Transformer mimarisine bir alternatif.
Sonuçlar ne kadar etkileyici peki? Sayılar var mıydı kaynaklarda?
Hem de çok net sayılar var. Geliştirdikleri model standart Transformer'a göre tam 2.36 kat daha hızlı çalışıyor. %38.7 daha az ekran kartı belleği yani VRAM kullanıyor ve en önemlisi %42.8 daha hızlı eğitiliyor.
Bir dakika, bu senin için şu anlama geliyor. Gelecekte karmaşık bir yapay zeka modelini eğitmek için devasa bulut bilişim faturaları ödemek zorunda kalmayabilirsin.
Aynen.
Kaynaklarda belirtildiği gibi, bunu bir oyuncu bilgisayarında bulunan Nvidia RTX 4080 Super gibi bir kartla bile yapabilirsin. Bu teknoloji yaygınlaşırsa, güçlü yapay zeka gerçekten demokratikleşebilir.
Aynen öyle. Bu inovasyonun kapısını KOBİ'lere, startuplara, hatta bireysel geliştiricilere bile açan bir gelişme. Yapay zekayı veri merkezlerinden çıkarıp masanın üzerine getirmek gibi bir şey bu.
Bu model verimliliği meselesi çok kritik ama sanırım kaynaklardaki asıl gelecekten gelmiş hissi veren proje bu değil. Jarvis diye bir şeyden bahsediliyor ki bu bildiğimiz sohbet robotlarına hiç benzemiyor. Onu farklı kılan ne?
Jarvis bir sohbet robotu değil, otonom bir agent, yani bir tür vekil.
Vekil.
Evet. Amacı seninle sohbet etmek değil, senin için iş yapmak. Kendi kendine kod yazabiliyor, sistemleri yönetebiliyor ve en ilginç özelliği...
Nedir?
Gerektiğinde sahibine abi bu istediğin mantıksız, şöyle yapsak daha iyi olur diyebiliyor. Yani sadece komut alan değil, aynı zamanda akıl yürüten bir asistan.
Hatta kaynaklarda... Eleven Labs teknolojisiyle sahibinin sesini klonlayarak konuştuğu yazıyor. Öksürüyor, gülüyor, fısıldıyor. Bu ne? Sisteme bir kişilik katma çabası mı?
Kesinlikle o. Ama asıl yetenekleri çok daha pratik. Mesela paralel çalışma özelliği var.
O ne demek?
Jarvis'in içinde SEO uzmanı, Python geliştiricisi, sosyal medya yöneticisi gibi 50'den fazla uzman agent var. Sen bana 10 tane rakip web sitesini analiz et dediğinde normal bir sistem bunu tek tek yapar ve belki 20 dakika sürer. Jarvis ise 10 farklı agent'ı aynı anda göreve atıyor ve işi 2 dakikada bitiriyor.
Vay canına. Bu bir kişiye değil bütün bir ekibe komut vermek gibi bir şey. Peki ya gerçek dünya entegrasyonu? Orada da ilginç örnekler vardı sanki.
Evet, orası işin en çılgınlaştığı yer. Acil durum arayıcısı diye bir modülü var.
Acil durum arayıcısı.
Şöyle, diyelim ki gece yarısı şirket sunucusu çöktü veya çok kritik bir müşteriden acil bir mail geldi. Jarvis bunu fark ediyor ve Twilio servisi üzerinden sahibini gerçekten telefonla arıyor.
Bir dakika, e-posta atmıyor, bildirim göndermiyor, bildiğimiz telefonla arıyor mu? Sahibinin klonlanmış sesiyle mi konuşuyor bir de? Bu hem inanılmaz hem de biraz ürkütücü.
Evet, aynen öyle. Klonlanmış sesle, abi kusura bakma rahatsız ediyorum ama sunucu çöktü bilgin olsun diye arıyor. Hatta kaynaklardaki bir başka örnekte, sahibi babamı ara komutunu verdiğinde rehberden babasının numarasını bulup canlı bir telefon görüşmesi başlatabildiği belirtiliyor.
İnanılmaz.
Ve son olarak bir de otonom mod var. Eğer 30 dakika boyunca sahibinden yeni bir komut almazsa sıkılıp beklemiyor.
Ne yapıyor peki?
Kendi kendine görevler buluyor, okunmamış mailleri özetliyor, sistemlerin sağlık durumunu kontrol ediyor, yaklaşan takvim etkinliklerini hatırlatıyor. Kısacası proaktif olarak çalışıyor.
Bu Ar-Ge çalışmalarının doğrudan ürüne dönüştüğü örnekler de var. Mesela eFotom diye bir platformdan bahsediliyor. Çok kısa geçilmiş ama ilgimi çekti.
Oo, Ar-Ge'nin doğrudan pazara dokunduğu yer. E-Fotom küçük bir e-ticaret satıcısı için tasarlanmış. Satıcı ürününün sadece bir tane fotoğrafını yüklüyor. Sistem bu tek fotoğraftan yola çıkarak o ürünü farklı ortamlarda, farklı ışıklandırmalarla gösteren onlarca stüdyo kalitesinde yeni fotoğraf ve hatta kısa videolar üretiyor.
Ve bunun arkasında da az önce konuştuğumuz DSGMV2'nin verimliliği yatıyor sanırım.
Tam olarak. Yani küçük bir işletme, büyük bir stüdyo bütçesi olmadan ürününü onlarca farklı konsepte sergileyebiliyor.
Bir de Ağabeyoğlu AI platformu var. Bu da Türkiye'deki kurumlara yönelik anladığım kadarıyla.
Evet, o da çok stratejik bir ürün. Türkiye'deki birçok kurum veri güvenliği ve yerel mevzuatlar nedeniyle global yapay zeka platformlarını kullanmaktan çekiniyor. Bu platform Türkiye'deki şirketlere kendi verilerini güvende tutarak KVKK yani kişisel verilerin korunması kanunu gibi yerel düzenlemelere uygun bir yapay zeka altyapısı sunuyor.
Yani hem güçlü hem de yerel ve güvenli bir çözüm.
Aynen.
Peki Jarvis gibi bu kadar güçlü bir araç geliştirdiğinde işin kontrol ve yönetişim tarafı da kritik hale geliyor. Kontrolün insanda kaldığından nasıl emin oluyorlar?
Bu ekibin en çok kafa yorduğu konulardan biri. Geliştirdikleri bir yapay zeka yönetişim çerçevesi var. Bunun temel prensibi çok net. Yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun sadece tavsiye verir. Nihai karar her zaman ve her koşulda insana aittir.
Yani Jarvis bir sorunu tespit edip çözüm önerdiğinde uygulamak için mutlaka insan onayına ihtiyaç duyuyor.
Kesinlikle. Bu yapay zeka işimizi elimizden alacak korkusuna karşı geliştirilmiş en sağlam mekanizmalardan biri. Yapay zeka bir yardımcı pilot ama uçağı her zaman insan pilot kullanıyor.
Bu yaklaşım Türkiye'deki iş dünyası için çok önemli olmalı. Kaynaklarda yer alan Türkiye KOBİ'leri Yapay Zeka Olgunluk Endeksi araştırması da bu noktada acı bir gerçeği yüzümüze vuruyor.
Maalesef. Araştırmaya göre Türkiye'deki KOBİ'lerin sadece %8.6'sı yapay zeka kullanıyor.
Sadece %8.6 mı?
Evet. Bu oran %20 olan Avrupa Birliği ortalamasının çok ama çok gerisinde. Ve en ilginç bulgu şu. KOBİ'lerin önündeki en büyük engel sanıldığı gibi maliyet değil.
Nedir peki?
Uzmanlık ve bilgi eksikliği. Nereden başlayacaklarını, nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Bu durum, bu ekibin neden sadece ürün geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda sürekli eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttüğünü de açıklıyor. Ortada büyük bir bilinç açığı var.
Konuyu biraz daha ileriye, hatta geleceğe taşıyalım. Kaynakların son bölümü, yapay zekayı konuşurken pek de aklımıza gelmeyen bir konuya, kuantum bilişimi ayrılmış. Bu ikisinin ne ilgisi var?
İlgisi, bugün internette yaptığımız her şeyin temelindeki şifrelemeyi tehdit etmesinde yatıyor. Şimdi topla, sonra şifreyi çöz diye bir tehdit var. Harvest now, decrypt later.
O nasıl işliyor?
Şöyle, kötü niyetli devletler veya gruplar bugün kıramadıkları şifreli verileri, banka transferlerinin, özel mesajların, ticari sırların olduğu devasa veri paketlerini topluyor ve depoluyorlar.
Amaçları ne? Bugün kıramıyorlarsa neden topluyorlar ki?
Çünkü gelecekte, yani yeterince güçlü kuantum bilgisayarlar ortaya çıktığında, bu verileri geriye dönük olarak saniyeler içinde çözebilecekler.
Yani bu hepimizi ilgilendiriyor.
Hem de nasıl. Yıllar önce yaptığın bir kripto para transferi, şifreli bir mesajlaşma uygulamasından arkadaşına gönderdiğin özel bir mesaj. Bunların hepsi gelecekte bir anda okunabilir hale gelebilir.
Bu kulağa bilim kurgu gibi gelse de kaynaklar oldukça net bir tarih veriyor. Q-Day, yani kuantumun günümüz şifrelemesini kıracağı gün için 14 Nisan 2030 gibi bir tarih öngörülüyor.
Çok uzak bir gelecek değil.
Hiç değil. Zaten bu yüzden Apple ve Signal gibi teknoloji devleri şimdiden post-kuantum, yani kuantum bilgisayarlara dayanıklı yeni şifreleme algoritmalarına geçmeye başladılar bile.
Tabii. Bu bir tatbikat değil, gerçek bir tehdide karşı alınmış somut bir önlem. Ertuğrul Akben ve ekibinin de kendi sistemlerinde bu yeni nesil şifrelemeyi test etmeye başlaması ne kadar ileriyi düşündüklerinin bir başka kanıtı.
O zaman toparlayalım. Bugün Türkiye'den küçük ama vizyoner bir ekibin küresel devlerle aynı kulvarda nasıl koştuğunu, hatta Neurocausal Reiji gibi projelerle onların nasıl geçtiğini gördük.
Hı hı.
Sadece sohbet eden değil, arayan, analiz eden, kodlayan ve hatta sahibine "abi o iş öyle olmaz" diyebilen Jarvis gibi sistemleri inceledik. Ama en önemlisi, inovasyonun sadece Silikon Vadisi'ndeki milyar dolarlık kampüslerde değil, doğru vizyonla her yerde yapılabileceğini bir kez daha anladık.
Senin için son bir düşünceyle bitirelim mi?
Lütfen.
Kaynaklarda Google'ın Nested Learning, yani iç içe öğrenme adında yeni bir konseptinden bahsediliyor. Bu, yapay zekanın insan beyni gibi sürekli öğrenmesini, deneyimlerinden ders çıkarmasını hedefleyen bir devrim.
Sürekli öğrenen yapay zeka.
Şimdi bunu Ertuğrul Akben'in şu sözüyle birleştirelim. İş dünyasında zaman altınsa, yapay zeka onun madencisidir. Ama madenci sürekli öğrenemezse, altın damarını kaçırır.
Çok doğru.
Bugün kullandığın yapay zeka araçları çok güçlü, evet. Ama aynı zamanda unutkanlar. Her sohbete sıfırdan başlıyorlar. Peki, bir düşün. Seninle birlikte öğrenen, yaptığın işlerden, yazdığın metinlerden, verdiğin geri bildirimlerden ders çıkaran ve zamanla senin kişisel bir uzantın haline gelen bir yapay zeka asistanın olsaydı, bu senin çalışma veya üretme biçimini nasıl değiştirirdi?
Bütün oyunu değiştirirdi.
Belki de bir sonraki asıl devrim tam da burada yatıyor.